Ayrım 58. Gora, Rabindranath Tagore, sayfa 544. Gora yazdığı notu Hari Mohini'ye verdiğinde Sucharita ile ilişkisini sona erdiren bir mektup gönderdiğini anlamıştı. Ama yalnızca bir kağıda bir şeyler yazmakla bir yere varılamazdı. Yüreğinin de buna razı gelmesi gerekiyordu. Gora, kendi iradesiyle altına imzasını atmasına rağmen kalbi bunu kabullenmek istemiyordu. Sonunda kalbinin sesi mantığını bastırmış, Gora o gece Sucharita'ya gitmeye karar vermişti. Ama tam yola çıkmak üzereyken yakındaki kilisenin saati onu vurdu ve ziyaret için oldukça geç bir saat olduğunu fark etti. O gece saatin vuruşlarını dinleyerek yatağında yattı. Kefaret töreninin yapılacağı eve bile gitmedi. Sabah olunca gideceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Ertesi sabah nehir kenarındaki eve gitti ama töreni yapmaya karar verdiğindeki akıl gücü ve saflığı şimdi neredeydi? Panditlerin birçoğu şimdiden gelmişti, diğerlerinin de kısa sürede gelmesi bekleniyordu. Gora hepsini sıcak bir şekilde karşıladı, onlar da tekrar tekrar Gora'nın Hinduizme olan bağlılığını övdüler. Bir süre sonra bahçe iyice kalabalıklaşmıştı. Gora her şeyle ilgilenmek zorunda kalmış, oradan oraya koşturuyordu. Yine de bütün bu karmaşa ve telaş içinde bile aklında yalnızca tek bir düşünce vardı. Sanki birisi kalbinin derinliklerinde "Hata yaptın, hata yaptın" diye sesleniyordu. Nerede hata yaptığını anlamasına yetecek kadar zamanı yoktu. Ama bu duyguyu bastırmayı da beceremiyordu. Bütün bu tören hazırlıklarının ortasında kalbinin derinliklerinde yaşayan bir düşmanı sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. "Hata yaptın ve hatanı hala tamir etmiş değilsin." Bu yanlışlığın kuralları ya da yasaları çiğnemesiyle, şastralara ya da dini emirlere aykırı hareket etmesiyle bir ilgisi yoktu. Şastra, genel bir anlayışa dair eğitim, öğretim ve bilgi bütünü. Bu kendisine karşı işlediği bir hataydı. Bu yüzden Gora'nın tüm benliği bütün bu tören hazırlıklarına karşı çıkıyordu. Törenin başlama saati yaklaşıyordu. Ayinin yapılacağı yere bir gölgelik ve bambu korkuluklar yerleştirilmişti. Gora Ganj'da yıkandıktan sonra elbiselerini değiştirmek üzereyken kalabalık arasında bir karmaşa patlak verdi. Herkesin üstüne bir anda bir huzursuzluk çökmüştü. Sonunda Abinash perişan bir yüzle Gora'nın karşısına çıktı. "Evinizden haber geldi. Krishna Dayal Babu ağır hastaymış. Hemen eve dönmeniz için bir araba göndermişler." Gora hemen arabaya yöneldi. Abinash da onunla gelmek isteyince buna karşı çıktı. "Hayır, sen kalıp konuklarla ilgilenmelisin. İkimizin birden gitmesi doğru olmaz." Krishna Dayal'ın odasına girdiğinde babasının yatağında uzandığını, annesinin de ayaklarına masaj yaptığını gördü. Endişeli bir şekilde yüzlerine baktı. Bir süre sonra Krishna Dayal oturmasını işaret etti. Gora oturduktan sonra "Şimdi nasıl?" diye sordu annesine. "Biraz daha iyi. Doktor sahibi çağırttık." Sosimuki ve bir hizmetçi de odadaydı ama Krishna Dayal eliyle işaret ederek gitmelerini istedi. Odada başka kimse kalmadığını görünce bir şey söylemeden Ananda Moy'un yüzüne baktı. Sonra Gora'ya dönüp zayıf bir sesle konuşmaya başladı. "Zaman geldi sayılır. Ölmeden önce uzun zamandır senden sakladığım şeyi söylemeliyim, yoksa gözüm arkada kalır." Gora bir anda sarardı. Uzun bir süre odada çıt çıkmadı. Sonra Krishna Dayal sözüne devam etti. "Gora, o zamanlar cemaatime saygı duymuyordum. Bu yüzden böyle bir hata yaptım. Ondan sonra da geriye dönmek imkansızdı." Tekrar sustu. Gora soru sormadan sessizce babasını dinliyordu. "Bunu sana söylememiz gerekeceğini hiç düşünmemiştim. Ama şimdi bunun mümkün olmadığını anlıyorum. Çünkü ölümümden sonra cenaze törenime gelmek isteyeceksin ama bu mümkün değil." Böyle bir olasılığın Krishna Dayal'ı korkuttuğu çok açıktı. Gora gitgide sabırsızlanmaya başlamıştı. Annesine doğru döndü. "Bütün bunlar ne demek anne?" diye sordu. "Cenaze törenine katılmaya hakkım yok mu?" O ana kadar Ananda Moyi başı eğik bir şey söylemeden oturmuştu. Ama Gora'nın sorusunu duyunca doğrudan oğlunun gözlerine bakıp yanıt verdi. "Hayır yavrum, yok. O zaman ben onun oğlu değil miyim?" "Hayır." Ardından bir volkanın patlamasının gücüyle diğer soruyu sordu. "Peki siz annem değil misiniz?" Gora'ya yanıt verirken sanki Ananda Moy'un kalbi parçalara ayrılıyordu. "Gora, yavrum, sen benim tek oğlumsun. Ben çocuğu olmayan bir kadınım. Sen vücudumun vereceği bir çocuktan daha fazla oğlumsun. O zaman nereden buldunuz beni diye sordu Gora, tekrar Kişnidaya bakarak. İsyan sırasında biz Etava'dayken annen Sepoylardan korkmuş ve bir gece evimize sığınmıştı. Sepoy, İngiliz Doğu Hindistan şirketinin savaşlarında kullandığı, Avrupa silahlarıyla donatılmış ve talim görmüş Hintli askerlerine verilen at. Baban önceki gece çatışmada öldürülmüş. Babanın adı? Adını bilmeme gerek yok diye kükredi Gora. Adını bilmek istemiyorum. Gora'nın bu kadar telaşlanmasına şaşıran Krishnadayal bir an duraksadı. Baban bir İrlandalıydı dedi yalnızca. O gece annen seni doğurduktan sonra öldü. Ondan sonra da seni biz yetiştirdik. Bir anda Gora'nın bütün hayatı inanılmaz bir rüyaya dönüşmüştü. Çocukluğundan beri üzerine yaşamını kurduğu temeller bir anda yıkılmıştı. Kim olduğunu, nerede olduğunu bilmekten aciz bir haldeydi. Geçmiş dediği şeyin artık bir anlamı yoktu. Uzun zamandır hevesle beklediği parlak gelecek de tamamen yok olmuştu. Kendini lotus yaprağının üstünde bir anlığına ortaya çıkan bir çiğ damlası gibi hissediyordu. Ne annesi, ne babası, ne ülkesi, ne milliyeti, ne ırkı, ne de tanrısı vardı. Geriye tek bir şey kalmıştı, uçsuz bucaksız bir boşluk. Artık neye tutunabilirdi? Hangi işin üstesinden gelebilirdi? Hayata tekrar nereden başlayabilirdi? Nereye yönelmesi gerekiyordu? Yeni bir çalışma için gerekli malzemeleri nereden toplayacaktı? Gora bütün yön duygusunu kaybettiği bu boşluğun ortasında kala kalmıştı. Yüzündeki ifadeyi gören Anandamoyi ve Krishnadayal tek bir kelime daha etmedi. O sırada İngiliz doktor yanında Bengali bir hekimle odaya girdi. Doktor hastayı incelediği kadar Gora'yı da merakla inceledi. İçinden bu sıra dışı genç adam da kim diyordu. Gora'nın alnında hala kastının ganj çamurundan işareti duruyordu. Üzerinde nehirde yıkandıktan sonra giydiği ipek giysi vardı. Üstünde gömlek yoktu ve iri vücudu omuzlarına attığı yetersiz sabahlıktan görülüyordu. Daha önce olsaydı bir İngiliz gördüğünde içinde hemen bir nefret doğardı. Ama bugün doktor hastayı muayene ederken ona özel bir ilgiyle baktı. İçinden tekrar tekrar şu soruyu soruyordu. Odada bana en yakışan kişi bu adam mı? Doktor hastayı muayene edip kendisine sorular sorduktan sonra şöyle dedi. Önemli bir şey yok. Nabzında herhangi bir sorun yok. Başka bir sorun olduğunda sanmıyorum. Ona iyi bakarsanız büyük bir olasılıkla belirtiler tekrar ortaya çıkmaz. Doktor gittikten sonra Gora tek kelime söylemeden ayağa kalktı. Tam gitmek üzereyken doktoru uğurlamak üzere yan odaya giden Anandamoyi koşa koşa geldi. Gora'nın elini tuttu. Gora, yavrum bana kızma lütfen. Bu bana çok acı verir dedi. Neden bu kadar uzun bir süre beni karanlıkta bıraktınız? Bana söylemenizin ne zararı vardı? Oğlum dedi Anandamoyi, bütün suçu kendi üzerine alarak, bu günahı işledim çünkü seni kaybetmekten korkuyordum. Sonunda beni terk edersen kendimden başka kimseyi suçlamam Gora. Ama benden ayrılman beni öldürür. Anne dedi Gora yalnızca. Bu sözcük Anandamoyi'nin tutmaya çalıştığı gözyaşlarının yavaş yavaş akmaya başlamasına yetmişti. Anne, gidip Paresh Babu'yu görmeliyim dedi Gora. Peki yavrum git dedi Anandamoyi. Yüreğinden büyük bir yük kalkmıştı. Bu sırada Krishnadayal yakında ölme ihtimali olmadığı halde Gora'ya sırrını söylediği için telaşlanmıştı. Bak Gora dedi genç adam odadan çıkmadan. Kimsenin bu meseleyi bilmesine gerek yok. Yalnızca biraz dikkatli davran. Eskiden ne yapıyorsan onu yap. O zaman bu durumdan kimsenin haberi olmaz. Gora hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Krishnadayal ile hiçbir bağının olmadığını öğrenince çok rahatlamıştı. Mohim çalıştığı yere haber vermeden işe gitmemezlik edemezdi. Bu yüzden babasının tedavisi için her şeyi ayarladıktan sonra daireye gidip izin aldı. Eve dönerken yolda Gora ile karşılaştı. Nereye gidiyorsun diye sordu Mohim. Haberler iyi, doktor geldi, önemli bir şey yokmuş. Şükürler olsun dedi Mohim, çok rahatlamıştı. Yarından sonraki gün Sosimuki'nin düğünü var. Bu yüzden birkaç şeyi halletmen gerekiyor. Önceden Bino'yu uyar, düğün günü buraya gelmesin. Abinash çok katı bir Hindu, onun gibilerin düğüne davet edilmemesini özellikle söyledi. Başka bir şey daha var kardeşim. Dairedeki baş sahip de davetli. Sakın sözlerine adamı rahatsız etme. Fazla bir şey yapmana gerek yok. Yalnızca başını salla ve iyi akşamlar efendim de. Bu dinine aykırı bir şey değil. İstersen panditlere danışabilirsin. Şunu anlamalısın kardeşim, burada onlar yönetici sınıf. Onlara karşı gururundan biraz taviz vermen senin için küçültücü bir şey değil. Mohim'in söylediklerine yanıt vermeyen Gora bir an önce oradan uzaklaştı. Sucharita sandıkla meşgul olarak gözyaşlarını gizlemeye çalışırken hizmetçi Gurmuhan babunun geldiğini haber verdi. Sucharita çabucak gözlerini kuruladı ve babasının eşyalarını toplama işine bir son verdi. Bu sırada Gora içeri girdi. Kastanın işareti hala alnındaydı. Üzerinde de hala aynı ipek giysi vardı. Nasıl göründüğünü düşünmemişti bile. Böyle bir kıyafetle misafirliğe gitmeyi kimse aklından bile geçirmezdi. Sucharita evlerine ilk geldiğinde Gora'nın giydiği kıyafeti hatırladı. O gün savaş giysisine bürünmüş bir şekilde gelmişti. Sucharita yine aynı şeyin olmasından korktu. Gora içeri girer girmez Pareş Babu'nun önünde diz çöktü, başını yere koyarak yaşlı adamın ayaklarına dokundu. Ama Pareş Babu sıkılarak geri çekildi. "Gel yavrum gel, otur," dedi Gora'yı kolundan tutup kaldırırken. "Pareş Babu, artık hiçbir bağım yok." Pareş Babu çok şaşırmıştı. "Ne bağı? Ben bir Hindu değilim." "Hindu değil misiniz?" "Evet, değilim. Bugün isyan sırasında bulunmuş bir çocuk olduğumu öğrendim. Babam bir İrlandalıymış. Artık Hindistan'daki bütün tapınakların kapıları bana kapalı. Bundan sonra hiçbir Hindu şöleninde yerim yok." Pareş Babu ve Sucharita'nın şaşkınlıktan dilleri tutulmuştu. "Bugün özgürüm Pareş Babu. Artık kirlenmekten ya da kastımın dışına çıkmaktan korkmama gerek yok. Saflığımı korumak için attığım her adıma dikkat etmem gerekmiyor artık." Gora konuşurken Sucharita onun parlayan yüzüne bakıyordu. "Pareş Babu, şimdiye kadar Hindistan'ın gerçek ruhunu açığa çıkarmaya çalışmıştım. Attığım her adımda engellerle karşılaşıyordum. Gece gündüz bu engellerin kaynağının hep din olduğunu düşündüm. Bu engeli ortadan kaldırmak için diğer her şeyden vazgeçtim. Hayattaki tek amacım buydu. Bu nedenle ne zaman gerçek Hindistan ile yüz yüze gelsem korkup kaçıyordum. Düşüncelerimdeki gibi bir Hindistan yaratmaya çalışırken, bu zapt edilemez kalenin içindeki inancımı korumak için etrafımdaki her şeyle savaştım. Ama bugün bir anda kendi yarattığım bu kale yok oldu ve tamamen özgür olan ben, kendimi uçsuz bucaksız bir gerçeğin ortasında buldum. Hindistan'da iyi ya da kötü olan her şeyle, bütün sevinçleri ve hüzünleri, bütün bilgelikleri ve aptallıkları hepsiyle bir oldum. Esas şimdi ona hizmet edebilirim. Çünkü gerçek çalışma alanı önümde uzanıyor. Bu benim yarattığım bir şey değil. Bu Hindistan'ın 300 milyon çocuğunun refaha ulaşmak için çalıştığı yer." Yaşadığı bu deneyim yüzünden Gora o kadar büyük bir coşkuyla konuşuyordu ki, Pareş Babu bile heyecanlanmış, yerinde oturamaz olmuştu. Gora sözlerine devam ederken o da sandalyesinden kalkıp ayakta durdu. "Söylediklerimi anlayabiliyor musunuz? Bunca zaman özlemiyle tutuştuğum bir şeyi sonunda olabildim. Bugün ben gerçek bir Hintliyim. Artık benim için Hindu, Müslüman ve Hristiyan arasında bir ayrım yok. Bugün Hindistan'daki her kast benim kastım. Bütün yiyecekler benim yiyeceğim. Bengal'in birçok yerini dolaştım ve çok fakir köylerde kaldım. Yalnızca şehirde vaaz verdiğimi sanmayın. Ama yine de herkesi eşitim olarak göremiyordum. Şimdiye kadar beni onlardan ayıran, hiçbir zaman aşamadığım bir uçurum vardı. Bu yüzden içimde büyük bir boşluk hissediyordum. Bu boşluğu görmezden gelmek için çok uğraştım. Bu boşluğu süsleyerek güzelleştirmeye çalıştım. Hindistan'ı kendi yaşamımdan daha çok seviyordum ve tanımak zorunda olduğum bir parçasının eleştirilmesine dayanamıyordum. Artık hiçbir işe yaramayan süslemeler icat etmekle uğraşmak zorunda değilim Pareş Babu. Bu yüzden kendimi yeniden doğmuşum gibi hissediyorum." "Gerçeğe ulaştığımızda," dedi Pareş Babu, "bu gerçek mükemmel ya da tam olmasa bile ruhlarımız bundan hoşnut olur. Gerçeği sahte malzemelerle süslemek bile istemeyiz." "Bakın Pareş Babu," dedi Gora, "dün gece bu sabah bana yeni bir yaşam vermesi için Tanrı'ya dua ettim. Çocukluğumdan beri yanlış olan ne varsa yok olmasını ve yeniden doğmayı istedim. Tanrı dileğimi istediğim şekilde gerçekleştirmedi. Gerçeği bir anda karşıma çıkartarak beni afallattı. Beni kirlerimden bu kadar mükemmel bir şekilde arındıracağını düşünmemiştim. Bugün o kadar temizim ki Pareş Babu, en düşük kastan olanların evlerinde bile kirlenmekten korkmuyorum. Hindistan'ın önünde yere kapanmış kendimi tamamen ona vermiştim. Bu kadar uzun bir süreden sonra nihayet anne kucağının ne olduğunu anladım." "Gora," dedi Pareş Babu, "annenin kucağında doğum hakkını paylaşmaya bizi de çağır." Bugün özgür kalınca neden ilk olarak size gelmek istedim biliyor musunuz? Neden diye sordu Pareş Babu. Bu özgürlüğün mantrasına sahip olan sizsiniz dedi Gora. Bu yüzden hiçbir cemaatte yer bulamıyorsunuz. Beni öğrenciniz yapın. Hindu, Müslüman, Hristiyan ve Brahmo, herkesin tanrısı olan tanrınızın mantrasını öğretin bana. Onun tapınağının kapıları herkese açıktır. O yalnızca Hinduların değil, Hindistan'ın tanrısı. Pareş Babu'nun yüzü derin bir inançla aydınlanmıştı. Bir süre gözlerini kapatıp hiçbir şey söylemedi. Gora sandalyesinde kıpırdamadan oturan Sucharita'ya döndü. Sucharita dedi Gora gülümseyerek. Artık gurun değilim. Senden tek bir isteğim var. Elimi tut ve beni guruna götür. Ardından sağ elini uzattı. Sucharita sandalyesinden kalktı, Gora'nın elini tuttu, beraber Pareş Babu'ya doğru döndüler ve önünde saygıyla eğildiler. Gora o akşam evine döndüğünde Anandamoyi odasının önündeki verandada sessiz bir şekilde oturuyordu. Anandamoyi'nin yanına gitti, yere oturdu ve başını dizlerine dayadı. Anandamoyi başını kaldırarak onu öptü. Anne, siz benim annemsiniz dedi Gora. Bunca zamandır aradığım anne aslında evimde odamda oturuyormuş. Siz hiçbir ayrım yapmazsınız. Sizin için kas diye bir şey yok. Kin öfke nedir bilmezsiniz. Refahımızın göstergesi sizsiniz. Siz Hindistansınız. Bir süre sustuktan sonra anne diye devam etti Gora. Lachmiya'dan bana bir bardak su getirmesini ister misiniz? Sonra gözlerinde yaşlarla Anandamoyi Gora'nın kulağına yumuşak bir sesle fısıldadı. Gora, Bino'yu çağırtalım mı? Kitabın sonu. 27 Şubat 2014. Sayfa 554.